Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 27. ayrım. Ama şu Enskede olayından sonra bunu polise bildirmeniz gerekirdi, dedi Bublanski. Niçin bildirmem gerekiyordu? Bir ay önce Stockholm'un merkezinde cüzdanımı aşırmaya kalkan yan kesiciden de bahsetse miydim? Enskede cinayetleriyle Lundagatan'da yaşanan olay arasında hiçbir bağlantı yok. Ama şu saldırı olayını polise bildirmediniz, dedi Bublanski. Hayır, dedi Mikael. Kısa bir tereddüt geçirdikten sonra devam etti. Nisbet Salander çok özel bir insan. Önce polise gitmeyi düşündüm elbette. Ama sonra buna kendisi karar versin dedim. En azından önce onunla konuşmalıydım. Bunu da yapmadınız ama. Bir yıl önceki yılbaşından beri onunla konuşmadım. Peki onunla aranız... Eğer yanlış sözcük kullanıyorsam düzeltin. İlişkiniz niçin bozuldu? Blomqvist'in gözlerine karanlık bir bulut çöktü. Sanki doğru sözcükleri arıyormuş gibi bir süre sustu. Bilmiyorum. Bir günde benimle bütün ilişkisini kesti. Aranızda bir şey mi geçti? Hayır. Eğer kastettiğiniz kavga falansa böyle bir şey olmadı. O ilişkiyi kesmeden bir gün önce çok iyi arkadaştık. Bir gün sonra telefonlarımı bile cevaplamadı. Birdenbire hayatımdan çıkıp gitti. Bublanski, Mikael'in anlattıklarının doğruluk derecesini ölçmeye çalışıyordu. Onda samimi bir insan izlenimi bırakmıştı. Lisbet Salander'ın birdenbire ortadan kaybolması hakkında anlattıkları, Armanski'nin anlattıklarına uygundu. Demek ki bir yıl önceki kış, Salander'ın hayatında dramatik bir değişiklik olmuştu. Bublanski, Berger'e döndü. Siz de Salander'ı tanır mıydınız? Onunla bir kez karşılaştım. Bize Enskede cinayetleriyle onun arasında nasıl bir bağ kurduğunuzu söyler misiniz? Suç mahalliyle bir bağlantısı var. Daha fazlasını söyleyemem. Yalnız bir şeyi itiraf etmeliyim. Lisbet Salander hakkında ne kadar çok şey duyarsam o kadar şaşırıyorum. Nasıl bir kız bu? Hangi açıdan? Diye sordu Blomqvist. Onu nasıl tarif edebilirsiniz? Mesleki açıdan bakarsak, şimdiye kadar tanıdığım en iyi araştırmacı. Erika Berger göz ucuyla Mikael'e bakıp alt dudağını ısırdı. Bulmacanın bir parçasının eksikliğinden emin olan Bublanski, Mikael ile Erika'nın kendinden bir şey sakladıklarını hissediyordu. Şahsi açıdan, Blomqvist bir süre düşündü. Tanıdığım en yalnız, en özel insan dedi. İçine kapalı, kendinden bahsetmeyi sevmez, aynı zamanda kuvvetli bir iradesi ve sağlam bir ahlakı var. Ahlakı? Evet, kendine özgü bir ahlak anlayışı diyelim. İstemediği hiçbir şeyi yaptıramazsınız. Onun dünyasında her şey ya doğru ya da yanlıştır. Bublanski bir kez daha Mikael'in kız hakkında Armanski ile aynı şeyleri söylediğini fark etti. Nisbet Salander'ı tanıyan iki adam da onun hakkında aynı şeyleri düşünüyorlardı. Dragan Armanski'yi tanır mısınız? Bir iki kez görüştük. Geçen yıl bir kez onu bira içmeye davet ettim. Lisbet Salander'ın hangi cehenneme kaybolduğunu öğrenmek istiyordum. Salander için çok iyi bir araştırmacı mı diyorsunuz? Benim karşılaştıklarımın en iyisi dedi Mikael. Bublanski bir süre parmaklarını koltuğun kenarına vurarak Götgatın'daki insan selini izledi. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Fasten'in Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Vesayet Şubesi'nden aldığı raporlar, Salander'ı şiddete eğilimli, ruhsal açıdan özürlü, zekası kıt biri diye resmediyordu. Armanski ile Blomqvist'in çizdiği resim, uzman psikiyatrların Salander'ı birkaç yıl önce gözleyerek vardıkları sonuçla tamamen çelişiyordu. Bu iki adam da Salander'ın sıra dışı olduğunu söylüyorlardı. Ondan bahsederken seslerinde bir hayranlık tınısı vardı. Ayrıca Mikael Blomqvist, ilişki sözcüğünü kullanarak bir çeşit cinsel ilişki yaşadıklarını da ima etmişti. Bublanski, bir insanı neye dayanarak gayrimümeyyiz ilan ettiklerini merak ediyordu. Acaba Blomqvist, yardıma muhtaç bir insanı istismar etmiş olabilir miydi? Peki sosyal handikapları hakkında ne diyeceksiniz? Handikap mı? Vesayet altında ve psikiyatrik sorunları var. Nasıl psikiyatrik sorunlar? Bublanski şaşkın bakışlarını önce Erika'ya sonra Mikhail'e dikti. Bilmiyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Birden Armanski'ye, Blomkvist'e ve en çok da şık giysileriyle göt katına bakan modern döşenmiş ofisinde oturan Berger'e karşı bir öfke duydu. Burada oturmuş başkaları hakkında ahkam kesiyorlar. Ancak öfkesini Blomkvist'e yansıttı. Armanski ve sizi anlayamıyorum dedi. Efendim? Lisbeth Salander daha onlu yaşlarının başından beri psikiyatrik kurumlara girip çıkmış. Hem adli tıp hem de mahkeme kararlarına göre kendini yönetme yeteneğinden yoksunmuş. Gayrimümeyyiz ilan edilmiş. Şiddete eğilimli olduğu tescil edilmiş. Hayatı boyunca resmi makamlarla hep sorun yaşamış. Ve şimdi de bir iki cinayetin birinci dereceden şüphelisi. Bütün bunlara rağmen sen ve Armanski ondan prensesmiş gibi bahsediyorsunuz. Mikhail gözlerini kırpmadan Bublanski'ye bakıyordu. Mesele şu, diye devam etti Bublanski. Salander'la Enskede'deki kurbanlar arasında bir bağ var mı diye araştırıyorduk. Karşımıza siz çıktınız. Bu konuda bir diyeceğiniz var mı? Blomkvist koltuğun arkalığına yaslanıp gözlerini kapadı. Durumun bir muhakemesini yapmaya çalıştı. Birden 2 yıl önce Martin Wanger'e golf sopasıyla vuran Salander'ın yüz ifadesi gözlerinin önüne geldi. Hiç şüphesiz onu öldürebilirdi. Bunu yalnızca beni kurtarmak zorunda kaldığından yapmadı. Bunları düşünürken parmaklarını gayri ihtiyari boynuna götürdü. Martin Wanger'den kalan izleri yokladı. Ama Doug ve Mia, hayır bu imkansızdı. Bublanski'nin onu dikkatle izlediğini biliyordu. Armanski gibi o da bir seçim yapmak zorundaydı. Eğer Lisbeth Salander cinayetle yargılanırsa, er ya da geç hangi köşede duracağına karar vermek zorunda kalacaktı. Suçlu mu, suçsuz mu? Mikhail bir şey söylemeye fırsat bulamadan Erika'nın masasındaki telefon çaldı. Erika telefonu açıp Bublanski'ye uzattı. Faste diye biri seni arıyor. Bublanski telefonda söylenenleri dikkatle dinledi. Mikhail ile Berger yüz ifadesinin nasıl değiştiğini fark ettiler. Ne zaman içeri giriyorlar? Sessizlik. Adres neydi? Lundagatan. Tamam. Zaten yakındayım. Hemen geliyorum. Bublanski aceleyle ayağa kalktı. Özür dilerim. Bu görüşmeyi bitirmek zorundayım. Salander'ın şu anki vasisi de öldürülmüş. 3 cinayetten gıyabında tutuklama kararı çıkarılmış. Erika'nın ağzı açık kaldı. Mikhail yıldırım çarpmışa dönmüştü. Lundagatan'daki daireye girerken bir sorunla karşılaşmadılar. Faste ile Kurt Svensson arabadan çıkmış, arkasında siper almışlardı. Yeni silahlarla donatılan operasyon timi binanın merdivenleri ve arka avlusunda yerlerini almışlardı. Kapı zilini çaldılar. Faste ve Svensson'ın daha önceden söylediği gibi evde kimse yoktu. Lundagatan'ın aşağı taraflarına bakan Faste öfkeden kuduruyordu. 66 numaralı belediye otobüsü Zinkensdam'dan Högalid Kilisesi'ne kadar yolu tıkamıştı. Barikatların hemen önünde sıkışan başka bir otobüs ne ileri ne de geri gidebiliyordu. Faste oraya gitti ve üniformalı bir polise barikatı açıp otobüse yol vermesini emretti. Yukarı Lundagatan'da bir sürü meraklı toplanmıştı. Bunun daha basit bir yolu olmalı dedi Faste. Nasıl yani dedi Svensson. Bir fahişeyi tutuklamak için bu kadar tantanaya ne gerek var ki? Svensson yorum yapmaktan kaçındı. 1.50 boyunda 40 kiloluk bir karı için alınan önlemlere bak. Kafayı yemişler. Kapıyı kırmaya gerek olmadığına karar verildi. Çilingir bir matkapla kilidi delerken Bublanski de gelmişti. 47 metrekarelik bir dairede Salander'ın yatağın altında, banyoda ya da dolapta saklanmadığını anlamaları tam 8 saniye sürdü. Bublanski içeri girebilirdi. 3 polis inanılmaz tertipli, temiz ve zevkle döşenmiş daireye merakla baktılar. Mobilyalar sadeydi. Mutfak sandalyeleri farklı pastel renklere boyanmıştı. Duvarlarda çerçevelenmiş siyah beyaz fotoğraflar vardı. Holde duvara monte edilmiş raf üzerine hard rock'tan operaya kadar çeşitli müzik CD'leri dizilmişti. Her şeyin zevk sahibi bir elden çıktığı ortadaydı. Kurt Svensson mutfağı araştırdı. dikkat çeken bir şey yoktu. Bir köşede yığılı gazeteleri karıştırdı, dolapları açtı, buzdolabına, buzluğa baktı. Paste yatak odasına girdi. Giysi dolabına ve çekmecelere baktı. Kelepçeler ve çeşitli seks oyuncaklarını görünce bir ıslık çaldı. Dolapta annesinin bakmaya bile utanacağı bir lateks elbise buldu. Domino Fashion etiketli deri bir elbiseyi havaya kaldırarak "Burada parti vermişler" diye bağırdı. Holdeki komedinin çekmecelerini karıştıran Bublanski, Salinger'a gönderilmiş bir yığın mektup buldu. Hiçbiri de açılmamıştı. Çoğu bankadan gelen hesap bildirimi, fatura ödeme emri gibi şeylerdi. Yalnızca bir tane özel mektup vardı. Mikael Blomkvist'ten. Şimdiye kadar Blomkvist'in hikayesini yalanlayan bir şey yoktu. Eğilip kapıdaki posta deliğinden atılan Tayı Pro Boxing dergisini, bedava dağıtılan Södermalm Minsent gazetesini ve Miriam Wu'ya gönderilmiş 3 mektubu aldı. Üzerlerinde polislerin ayak izleri vardı. Bublanski birden tuhaf bir kuşkuya kapıldı. Banyoya giderek banyo dolabını kontrol etti. Bir kutu Alvedon, yarım tüp Stodon buldu. Reçeteyle satılan bu ilacın üzerinde Miriam Wu'nun adı yazıyordu. Yalnızca bir tane diş fırçası vardı. Paste, kapıda neden Salinger Wu yazıyor? Hiçbir fikrim yok. Üstelik neden Miriam Wu adına gelmiş postalar var? Stodon ilacının üzerine neden Miriam Wu'nun adı yazılmış? Neden sadece bir adet diş fırçası var? Ve neden Salinger'ın boyu bir kol boyu iken elinde tuttuğun deri pantolonun boyu bir 70'lik birine göre? Bir süre susup düşündüler. Sessizliği Kurt Svensson bozdu. Kahretsin. 15. Bölüm. Paskalya Arifesi. 24 Mart, Perşembe. Christer Malm hesapta olmayan bir iş gününün sonunda evine döndüğünde yorgun ve sefil bir durumdaydı. Baharatlı bir yemek kokusu gelen mutfağa girip erkek arkadaşına sarıldı. "Nasılsın?" diye sordu Arnold Magnusson. "Bok gibiyim. Bütün gün haberleri dinledim. Henüz isimlerinden bahsetmediler. Ne korkunç bir şey." "Öyle. Doug bizim için çalışıyordu. İyi bir arkadaştı. Ondan hoşlanmıştım. Kız arkadaşı Mia ile tanışmamıştım ama Mike ve Erika onu tanıyorlardı." Malm etrafına bakındı. 3 ay önce taşındıkları Alhelgonagatan'daki bu daire birden gözüne çok yabancı bir dünyaymış gibi göründü. Telefon çaldı. Birbirlerine bakan Arnold ile Malm duymamaya karar verdiler. Telesekreter devreye girince tanıdık bir ses duydular. "Christer, orada mısın? Telefonu aç." Arayan Erika Berger'di. Polisin Doug ile Mia'yı öldürdüğü şüphesiyle Mikael'in eski araştırmacısını aradığını bildirdi. Bu haber Malm'a çok gerçeküstü geldi. Kungsholmen'deki emniyet müdürlüğü basın merkezinde beklediğinden Henry Cortez, Lundagatan'daki curcunayı kaçırmıştı. Hızla geçiştirilen basın toplantısından da dişe dokunur bir şey çıkmamıştı. Yorgun ve açtı. Ayrıca bağlantı kurmaya çalıştığı kişilerce dikkate alınmadığından biraz öfkeliydi. Saat 6'da Salinger'ın dairesine yapılan baskından sonra akşam gazetelerinden birinde çalışan bir muhabir arkadaşı polisin bir şüphelinin izini sürdüğü haberini çıtlattı. Bunun üzerine Henry Cortez uzun bir uğraştan sonra savcı Ekström'ün cep telefonu numarasını bularak onu aradı. Kendini tanıttı. Kim, nasıl, niçin gibi klasik soruları sordu. "Hangi gazete demiştiniz?" diye sordu Richard Ekström. "Millennium dergisinden. Kurbanlardan birini şahsen tanıyordum. Anladığım kadarıyla polisin şüphelendiği biri varmış. Bunu teyit edebilir misiniz?" "Şimdi bir yorum yapamam." "Peki ne zaman yapabilirsiniz?" "Belki bu akşam geç saatlerde bir basın toplantısı daha düzenleriz." Ekström kaçamak cevaplar veriyordu. Cortez kulağındaki altın küpeyi çekiştirdi. "Basın toplantıları gazetelerine acil haber ulaştırmak isteyen muhabirler içindir. Biz aylık bir dergiyiz ve olayla kişisel olarak da ilgiliyiz. Size yardım edemem. Herkes gibi sabretmelisiniz. Kaynaklarıma göre bir kadının peşindeymişsiniz. Adını verebilir misiniz?" "Şimdi bir şey söyleyemem." "Şüphelinin kadın olduğunu da mı doğrulayamazsınız?" "Evet, yani demek istediğim bir açıklama yapamam." Jerker Holmberg yatak odasının girişinde durup Mia Bergman'ın vurulduktan sonra yıkıldığı yerdeki kan gölüne baktı. Doug Swenson'ın uzandığı yerde de benzer bir kan gölü vardı. Bir kurşun yarasından beklenenden çok daha fazla kan akmıştı. Demek ki avcı mermisi kullanıldığını tahmin eden Komiser Martensen yanılmıyordu. Artık paslı, koyu bir kahverengiye dönmeye başlayan kanların üzerinde yer yer ayak izleri göze çarpıyordu. Kan o kadar geniş bir yüzeye yayılmıştı ki teknik ekip ve ambulans personeli üzerine basmaktan kaçınamamışlardı. Hornberg spor ayakkabılarının üzerine galoş geçirmişti. Ona göre esas suç mahalli araştırması şimdi başlıyordu. Kurbanların cesetleri çıkarılmış, evde kalan teknisyenler iyi akşamlar dileyip ayrıldıktan sonra Hornberg yalnız başına kalmıştı. Teknisyenler kurbanların fotoğraflarını çekmiş, duvarlara sıçrayan kanları incelemiş, kan lekelerini ölçüp kan zerrelerinin hızını hesaplamışlardı. Teknik araştırmalar Hornberg'i çok fazla ilgilendirmiyordu. Suç mahallindeki teknik bulgular bir raporla anlatılır, katil tam nerede durmuş, kurbanlara ne kadar uzakmış, hangi sırayla ateş etmiş, hangi parmak izleri ilginçmiş gibi detaylı bilgiler yazılırdı. Bu raporlarda katil kim, erkek mi yoksa kadın mı ki bu vakada bir kadından şüpheleniliyordu ya da öldürme sebebi nedir gibi sorulara dair tek bir satır bulamazdınız. Soruları cevaplamak Hornberg'in işiydi. Yatak odasına girdi. İyice eskimiş evrak çantasını bir sandalyenin üzerine koydu. İçinden bir ses kayıt cihazı, bir dijital kamera ve bir not defteri çıkardı. İşe kapının yan tarafındaki dolabın çekmecelerini karıştırmakla başladı. Üstteki iki çekmecede iç çamaşırları, süveterler ve bir de mücevher kutusu vardı. Çekmecedekileri türlerine göre tasnif ederek yatağın üzerine koydu. Mücevher kutusunda değerli bir şey yoktu. En alt çekmecede iki fotoğraf albümü, fatura ödemeleri ve benzeri şeylerin konulduğu iki de dosya vardı. Kayıt cihazını açtı. Björn Borgsvagen, 8B, müsaadere raporu, yatak odasındaki çekmeceler. En alt çekmece, A4 ebadında iki fotoğraf albümü. Ev giderleri etiketli, siyah sırtlı bir dosya. Ekonomik belgeler etiketli, içine ev alımı ile ilgili kredi borçlanma belgelerinin konulduğu mavi sırtlı bir dosya. Küçük bir karton kutu, içinde elle yazılmış mektuplar, posta kartları, şahsi eşyalar var. Bu eşyaları hole taşıyıp bir valizin içine koydu. Yatak odasının her iki tarafındaki komodinin çekmecelerini aradı, ilginç bir şey yoktu. Giysi dolabını açtı. Bütün kıyafetleri elden geçirdi. Unutulmuş ya da saklanmış bir şey var mı diye ceplerine baktı, ayakkabıların içlerini yokladı. Giysi dolabının üstündeki rafları karıştırdı. Kutuları açıp inceledi. Üzerinde not yazılı kağıtları ya da dikkate değer gördüğü şeyleri müsaadere valizine taşıdı. Bunları da kayda geçirmeyi ihmal etmedi. Yatak odasının bir köşesine çalışma masası koymuşlardı. Küçük bir masaydı. Üzerinde eski model, kompakt marka bir masaüstü bilgisayar vardı. Çalışma masasının altında iki dosya çekmecesi bulunan tekerlekli bir dosya dolabı duruyordu. Masanın yanında da küçük bir kitaplık vardı. Jerker Hornberg, en önemli keşiflerin çalışma masasında yapılacağını bilirdi. Tabii keşfedilecek bir şey varsa. Bu nedenle bu kısmı dikkatle incelemek üzere en sona bıraktı. Dönüp salona gitti. Salondaki cam kapaklı dolabı açtı. Her kadehin, her tabağın içine baktı. Her rafı, her çekmeceyi kontrol etti. Salonun dış cepheye bakan duvarı boyunca uzanıp banyo tarafındaki duvara doğru kıvrılan kitaplığı incelemeye başladı. Ayaklarının altına bir sandalye çekip saklı bir şey var mı diye önce kitaplığın üzerini gözden geçirdi. Bütün raflardaki kitapların teker teker arkalarını kontrol etti. Sayfalarını çevirip içlerine baktı. Son kitabı elinden bıraktığında 45 dakika geçmişti. Özellikle ilgilendiği kitapları salondaki masanın üzerine yığmıştı. Ses kayıt cihazını açtı. Salondaki kitaplıktan. Michael Blomqvist'in Mafians Bunker isimli kitabı. Der Staat und die Autonomen adlı Almanca bir kitap. Revolutionary Terrorism başlıklı İsveççe bir kitap. İslamik Cihat isimli İngilizce bir kitap. Blomqvist'in kitabını almasının tek sebebi ön soruşturmada adının geçmesiydi. Diğer üç kitabı niçin aldığı belli değildi. Holmberg, cinayetlerin politik bir nedeni var mı bilmiyordu. Svensson ile Bergman'ın politikayla ilgilendiklerine dair bir bilgi de almamıştı. Belki bu kitaplar mesleki açıdan bilgilenmek için alınıp raflara konulmuştu. Diğer yandan, iki ceset birden bulunan bir evde politik terörizmle ilgili kitaplar varsa bunları elbette dikkate alacaktı. Onları da valize yerleştirdi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 299. Devamı 28. ayrımda.